Ayrım 4. Vakitsiz Şarkılar. Ali Kırca. Sayfa 67. Gardaki saksafon. Kafaları karmakarışık eden bir istihbarat ağının sarmalındayız hepimiz. Kim kimden yana, kim kime hizmet ediyor bilmiyoruz. Sanki bir hayat memat kavgasında havada uçuşan görünmez kılıçların amansız şakırtıları duyuluyor. Lakin bu sesler hayatın içinde hayata sarılmaktan başka bir amacı olmayan milyonlarca insan için hiçbir anlam taşımıyor. Tersine bu sesler milyonlarca insanı yoruyor. Oysa havada uçuşan başka sesler de var. 40 yıl kadar önce bu satırların yazarının duyduğu sesler gibi. Bundan 40 yıl kadar önceydi. İstanbul'dan akşamüstü kalkan Şark Ekspresi gece yarısı Ankara'ya ulaştı. Trenin kompartımanında 6 arkadaştık. Yolculuk Van'aydı. Yatılı bir erkekler okulunun bir kız okuluyla vereceği partiye karşı çıkarak toplanan paralarla bir köy okuluna yardım etmeye karar vermiştik. Köyü ve okulu varacağımız menzilde bulacaktık. Niçin gittiğimizi bilsek de nereye gittiğimizi bilmiyorduk. Spartaküsleri soyunmuş idealistler mangası sayıyorduk kendimizi. Bir okulu kurtarmakla başlayacağını sanıyorduk her şeyin. O kadar beyazdı yüreklerimiz. Taf mı deseydim? Yan kompartmanda yolculuğun son menziline kadar kimi istihbaratçıların bizi izlediğinden de zerrece haberimiz yoktu. Van'da bir otel odasında biz yokken yanımızda getirdiğimiz paketlerin meçhul ellerce açıldığını görünce de anlayamamıştık. Sonradan öğrendik. Zararlı şeyler bulmayı ümit ederek paketleri açmışlar ama gördüklerinden sonra onca yolu gereksiz yere tepmiş olmanın kızgınlığıyla geri dönüp gitmişlerdi. 40 yıl sonra da yalan söyleyecek değiliz ya. Paketlerde Türkiye ve Dünya atlasları, mavi küreler, çeşit çeşit kalemler, Atatürk resimleri, rengarenk okuma ve masal kitapları, kalemtıraşlar, futbol topları ve tebeşirler vardı. 48 saatlik tren yolculuğunu o paketlerle aşmış, Van Gölü'nü karanlıkta seyreden köhne bir feribotun içinde o paketlerle geçmiş, Gevaş'ta bir köye 6 saat yayan tırmanarak o paketlerle ulaşmıştık. Şimdi birkaç kare solmuş fotoğraf albümünde duruyor. Yanımızda getirdiğimiz sarı kırmızı renkli topla okulun çocuklarıyla futbol oynarken. Hayatlarında ilk kez bir top gördüklerini ve ilk kez futbol oynadıklarını şaşırarak öğrenmiştik. O nedenle çocukların birkaçını Galatasaraylı yapmam hiç zor olmadı. Yollara değmişti. Evet, o uzun yolculuğun ilk durağı Ankara'ydı. Temmuz'a karşın serin bir Ankara gecesinde koridordaki pencereye çıkıp tuhaf bir sessizlikle uzanan Ankara'ya bakıyordum. Birden sessizliğin içinden kopup gelen bir sesle ürperdim. Bir saksafondan çıkan garip bir melodi rüzgarla yayılıyordu. Arkadaşlarım Gar Gazinosu'ndan geldiğini söylediler. Oysa tarihi gazino o günlerde kapalıydı. Kim, nerede, hangi duyguları soluğuna yükleyerek çalıyordu bilemedim. Belki de hiç kimse. Belki de o saksafon hiç çalınmadı. Ama ben duydum. O ses hayatım boyunca izledi beni. 40 yılda benim ve ülkemin yaşadığı onca acı ve karmaşık maceraya eşlik etti. Gecenin ve hayatın karanlıklarını dağıttı. O sesin esrarlı büyüsüyle katlandım yenilgilere, sürgünlere, aşk ve ölüm acılarına, ayrılıklara. Yıllar sonra bir gece İstanbul'da David Sanborn adlı saksafon büyücüsünün soluğundan çıkan sesler tam da bir solo anında çıkan rüzgarla yürekleri işlerken ben 40 yıl önce Ankara garındaydım. O ses bu sesti işte. 40 yıl önce duyup peşinde bir hayatı sürüklediğim ses. Şayet o gece yan kompartmandaki istihbaratçılardı duyabilselerdi o sesi, tam 40 yıl peşinde sırlarımı çözmek için koşup durmayacaklardı hayatlarımızın. Darmadağın olmayacaktı hiçbir şey. Şayet duyabilselerdi. Checkpoint Charlie. Son 50 yılın fırtınalı dünyasından geçip gelen bir kuşak için hiç de yabancı değildi yukarıdaki üç sözcük. Checkpoint Charlie. Yarım yüzyıl dünyayı tam orta yerinden bıçakla ikiye bölen soğuk savaş yıllarının simge sözcükleriydi bunlar. Doğu ile batı o kapıda buluşurdu. Birisi hürriyet ve refah adına, öteki sosyalizm ve eşitlik adına yıllarca kan döken, zindanlarda ve işkencehanelerde yüz binlerce insana tarifsiz acılar çektiren iki düşman dünyanın yegane buluşma noktası. Doğu Almanya'nın o günlerdeki adıyla Demokratik Almanya Cumhuriyeti'nin göbeğinde, ada gibi kalan Batı Berlin'le Doğu Berlin arasındaki tek geçiş yolu. İki şehrin insanlarını birbirinden ayıran o ünlü utanç duvarındaki tek kavurup eski denizci. Hayatlarının bundan sonraki kısmını belli ki oralarda geçirmek zorundaydılar. Onlar Batı Berlin'deydiler ve öteki taraf onlardan yalnızca birkaç kilometre uzaklıktaydı. Öteki taraf, ütopyalarının şehri, uğruna gençliklerini yakıp kül ettikleri ütopyaları, sadece birkaç kilometre uzakta, duvarın öte yanında soluk alıp veriyordu. Büyük gün geldi. Batı Berlin'den Doğu Berlin'e geçiş için verilen 24 saatlik izinle karşı tarafı ziyaret edip döneceklerdi. Elbette heyecanlıydılar. Batı Berlin'le Doğu Berlin'i yer altından birleştiren metroya bindiler. Bölünmüş iki şehir arasındaki yeraltı uzaklığı 20 dakikayı geçmezdi. Tren artık kullanılmayan ve kime ait oldukları bilinmeyen kör istasyonları büyük bir hızla hiç durmadan geçti. Ancak köreltilmiş istasyonların zifiri karanlığı içinde ellerindeki silahların namlularını vagonlara doğrultmuş Doğu Almanya askerlerinin silüetleri yine de görülebiliyordu belli belirsiz. Metro tünellerini saran yoğun is kokusu içindeki görüntüler soğuk ve ürkütücüydü. Tren Brandenburg kapısının tam karşısında Friedrichstrasse'deki son istasyonda durdu. Burası Checkpoint Charlie'ydi. Eski denizciler indiler. Ütopyalarının şehrine ayak basmak için birkaç saniyeleri vardı yalnızca. Tedirgin edici kontrollerden geçip 24 saatlik ziyaret için açılan kapıdan şehre girdiler. Artık oradaydılar. Doğu Berlin'de. Sosyalizmin görkemli başkentlerinden birinde. Aslında 20 dakika bile sürmeyen ancak tarih içindeki mesafeleriyle ölçüldüğünde çeyrek asırlık bir yolculuğun yorgunuydular. Bu hem çok uzun hem çok kısa metro yolculuğunun onları alıp getirdiği öteki yakanın ışıklı ve güneşli dünyasından sonra ulaştıkları bu şehirde hava neden bu kadar puslu, neden bulutlu ve neden karanlıktı böyle ve ne kadar tozlu? Aslında öyle olmadığını çok sonra anlayacaklardı. Lakin işlerinin gördüğü fotoğraf buydu işte. İşlerinin ilk anda çektiği bu fotoğraf, daha sonra geçecek zaman içinde hiç değişmeyecek, tersine silinmez kartonlara tab edilecekti. Dört eski arkadaş, dört genç adam, Friedrich Meydanı'nda Brandenburg kapısını ve duvarı cepheden gören tahta bir banka oturdular. O gün bu konuyu aralarında hiç konuşmadılar. Coşkular kadar hüzünler ve düş kırıklıkları da paylaşıldıkça yoğunlaşırdı sanılanın aksine. Evet konuşmadılar ama biliyorlardı işte muhasebesini çok sonra yapacakları uzun bir yolculuğun sınır kapısından sessizce geçmişlerdi hep birlikte. Kendi checkpoint Charlie'lerinden ve herkesin hayatında beklenmedik bir anda geçtiği ve geçmişiyle yüzleştiği kader istasyonları vardı. Ve herkesin bir checkpoint Charlie'si. Herkesin. Bir zamanlar bayramdı. 40 yıl önce bu ülkede yaşayanlar için 27 Mayıs tarihinin bir anlamı daha vardı. O gün bayramdı. Ve de resmi tatildi. 27 Mayıs Anayasa ve Hürriyet Bayramı. Bayram için bir de adres icat edilmişti. O adres Anayasa Mahkemesi'ydi. Sabahın köründe ülkenin cumhurbaşkanları, başbakanları, bakanları, tüm siyasi partilerin başkanları, asker sivil bürokratları Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın önünde kuyruk olup bayramını kutlarlardı. Zorlama bir seremoninin tuhaflığı havada ağır biçimde hissedilirdi. Her şey gibi o da unutulup gitti ama evet ve hayret, bu ülkede bir zamanlar anayasanın ve dolayısıyla Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın bir bayramı vardı. Tam 20 yıl süreyle hem de. Ancak unutulan yalnızca o muydu? Kutlanan neydi peki? Ve neydi 27 Mayıs? Şimdilerde televizyonlar ve gazeteler yeni kuşaklara o günü anlatmak için çaba harcıyor. Yaşamayanlara, yaşanan acıları bir tarih sayfasının sararmış satırlarıyla anlatmak ne kadar zor. Oysa çocuktuk ve biz yaşadık. Darbe gecesinden sadece haftalar önce Başvekil Adnan Menderes, doğup büyüdüğüm Akşehir'e gelmişti. İlkokul son sınıftaydım ve pencereden o daracık caddeye bakıyordum. Menderes'i taşıyan konvoy, arkasında coşkulu bir insan seliyle istasyon caddesinden geçiyordu. bir fotoğraf karesi gibi kısacık bir an çocuk hafızama nakşedilmişti. Günlerce çığlık çığlığa bağırdıysam da kimseyi inandıramadım. Menderes bana el salladı baba. Sadece birkaç metre ötemdeydi ama gerçekten mi el salladı, ben mi öyle sandım, artık ben de bilmiyorum. Hafızamdaki o tek kare görüntü beni terk edeli çok oldu çünkü. Çünkü bu olaydan sadece birkaç hafta sonra ben yine pencere önündeydim ve aynı caddeden bu kez Menderes'e bağırıp çağıran insanlar geçiyordu ellerinde bayraklarla. Radyoda marşlar çalıyordu. Caddeden geçen insanların aynı kişiler olup olmadığını da yıllarca düşündüğümü biliyorum. Çocuk hafızama nakşedilen üçüncü fotoğraf karesi ise öğle yemeğinde yer sofrasındayken içeri giren bir aile büyüğünün donuk bir sesle "Menderes'i asmışlar" deyişiydi. Herkesin sofadan kalktığını ve babamın arka odaya çekildiğini hatırlıyorum. Ağladığını da. Sene 1961'di. Ve bu tarihten sadece 4 yıl sonra 1965 sonbaharı Yassıada'ya ilk ziyaret. Askeri öğrencilerin okul gezisi. Ada bugünkü gibi terk edilmiş değildi. Yeniden aslına dönüştürülmüştü. Deniz kuvvetlerinin eğitim merkeziydi. Kalabalık, hareketli ve cıvıl cıvıldı. O meşhum yargılamaların yapıldığı duruşma salonu yeniden spor salonuydu artık. Çatıdan jimnastikçiler için halatlar sarkıyordu. Yıllar sonra o duruşma salonundan naklen yayın yapan genç arkadaşların gizemini çözemediği halatların sırrı buydu. Ve çözemedikleri bir sır daha vardı. O sır 40 yıl sonra Yassıada'ya ikinci ziyaretimde gizliydi. Bu kez siyaset meydanı için oradaydık. Yassıada tarihinde adaya çıkan ilk televizyon ekibiydik. Yeniden ıssızlaşan ada, viran haldeki duruşma salonu ve Menderes'in odası. Tüylerimiz diken dikendi. O gün olumsuz koşullar nedeniyle o programı yapamadık ama ayrılırken adaya ilk giren televizyon ekibi olarak imzamızı atıp çıktık. Duvara kocaman harflerle siyaset meydanı yazdık. Bizden yıllar sonra oradan naklen yayın yapan genç arkadaşların gizemini çözemediği o duvar yazısının da sırrı buydu işte. Ama acaba hayatımızdaki her şey bir rastlantı mıydı? Çatıdan dar ağacı urganı gibi sarkan halatlar ve duvarda siyaset meydanı yazısı. Osmanlı'da siyaset meydanının asıl anlamının katl meydanı yani idam meydanı olduğunu bilenler için ürpertici ve trajik bir sahne kurulmuştu sanki. Hep hatırlatmak ve hiç unutturmamak için. Evet, 27 Mayıs'a dair tarihi ve siyasi çok şey söyleyebilirdik. Ama biz hayatımızdan küçük fotoğraf karelerini seçtik. Ne demek mi istedik? Ne mi söyledik? Biz bu acıklı romanı baştan sona yaşadık dedik. Bir katf meydanından sızan kanın acısı ortadayken tam 20 yıl bayram yapan bir ülkenin o yıllarıyla da hesaplaşması gerekir dedik. Yıllardır darbeleri iyi kötü diye ayıranlara da seslendik. Bütün darbelerin en kötüsü aslında 27 Mayıs'tı dedik. Bu gerçekle yüzleşmenin artık zamanıdır dedik. Çünkü sonrasındaki bütün darbelere, yaşanan zor ve acılı yıllara, o ilk darbenin döşediği niyet taşlarına basarak yola çıkıldığını da bilelim istedik. İçinde hayat yok çoğu hayatların. 14 yaşındaydım. Tren İstanbul'a yaklaşırken sağ tarafımda denizi gördüm. İzmit Körfezi'nin suları o zaman daha kirlenmemişti. Öyle masmavi, sessiz ve dingin uzanıyordu. Bundan böyle denizle haşır neşir olmak mesleğim olacaktı. Oysa ne bir kez bile kulaç atabilmiştim sularında, ne de ufacık bir sandalın küreklerine asılabilmiştim. Beyaz köpüklü dalgalara karşı. Yabancıydım, yani denizlere. İstanbul'a yabancı olduğum kadar, İstanbul ne kadar gurbetse bana, deniz de kocaman bir yalnızlık demekti. Serin ve karanlık sularında, sonra her liseli gibi bir şiir defterim oldu. Benim de kendi mısralarımı karaladığım. Lakin hakiki bir şairin iki satırlık dizesi baş sayfayı süsledi kocaman bir deniz resminin altında yıllarca. Denizi görmeyen şehirde nasıl yaşanır? Söyle. Denizi tanımadan denizci oldum ama çok sürmedi keşfetmem. Denizsiz bir hayatın imkansızlığını, deniz, dingin sularında masum sevdalara, dalgalı kalkışlarında arsız ve günahkar maceralara davetiye çıkaran bir kışkırtıcıydı hayatımızda. Başı yoktu ve sonu görünmezdi asla. Hayatın kendisi gibi. Sanki uçsuz bucaksız ve sanki bitmeyecekmiş gibi gelirdi görünmez ufuklarda. hiç ölmeyecekmişiz gibi yani. Denizde başınızı geriye çevirip baktığınızda, başı yoktu işte. Geride bıraktığınız, limandan daha geride olanı da vardı belki. Yolculuğa ilk başlananı ama ondan da evveli mutlaka. Gözlerinizi ufka diktiğinizde ise, varılacak bir liman varsa da uzakta, hep ondan sonrası da vardı ötede, ondan da ötesi hatta. Yine de başı sonu olmadan, o anda demir atılan liman, denizin kokusu içinize çekilerek yaşanan asıl limandı. Önünüzde uçsuz bucaksız uzanan suların, hayalleriyle süslediği o andı. O hayattı işte. Ve derdi ki size, ne dün yaşanabilir yeniden, ne mümkündür yarını yaşamak şimdiden. Ama bugünü dibine, en derinine kadar yaşarken de vazgeçemediniz sınırsız ufukların sunduğu hayallerden. O da denizdi işte, deniz. Başı olmadığı ve sonu görünmediği için menzilini hiç bilmediğimiz hesapsız kitapsız yolculuklara çıkartırdı bizi her günün şafağında. Ve aşkta ve işte ve bedelsiz dostluklar ve pervasız arkadaşlıklarda sonsuz ufuklarını emsal gösterirdi durmadan hayata. Ve şair haklı olarak derdi ki, denizi görmeden nasıl yaşanır söyle. Pencereden dışarı bakıyorum. Seçim otobüsleri geçiyor sokaklardan. Kocaman aday resimleri, flamalar, bayraklar. Hoparlörlerden yüksek volümlü şarkılar yükseliyor. Anlaşılmaz ihtirasların bozuk ve akorsuz melodileri sanki. Ya da öyle geliyor kulağa belki, seslerin ölçüsüz sınısından. Ama bir şey var işte. Yıllar önce söylemişti çok bilmiş biri. Bu ülkede içinden aşk geçmeyen evlerde yaşıyor milyonlarca kişi. Ve yine bu ülkede içinden hayat geçmeyen hayatlar yaşıyor kimileri. Sanki bu sokaklardan hayat geçmiyor gibi ardı ardına seçim otobüsleri geçerken gürültülerle. Ya hayal denizlerinde ıslanmamışlar hiç, ya bir kere bile deniz görmemişler hayatlarında. Ya da yazmamışlar o garip şairin satırlarını 14 yaşlarının şiir defterlerine. Eksik harfler. Şimdi okuyacağınız satırlar her birimiz için roman sayılacak kendi hayatlarımızın içindeki tuhaf rastlantılara dair hoş bir hikayedir. O romanın baş kahramanı sizsinizdir ve sizin kendi romanınızın dehlizleri, başkalarının kahramanı olduğu romanların dehlizlerinin içinden saydam görüntüler gibi üst üste binerek geçip gider bazen. Ama bunu yaşarken fark etmezsiniz. Aslında gerçeği hiçbir zaman öğrenemeyecektim. Ersin Salman'ın yaşam öyküsünü anlatan Reklamın Sokak Çocuğu kitabının 97. sayfasını okuyuncaya kadar. O sayfada anlatılan odur ki, 13 Ekim 1971 tarihinde o yılların en büyük reklam ajansı Man Ajans'ın önde gelen isimlerinden Ege Ernard bir mektup alır. Mektup bir iş başvurusudur. Şöyle. Sayın Bay, Ankara, 13.10.1971. Bir süre önce Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan duyurunuzda yeni elemanlar aradığınızdan söz ediyordunuz. 1965 yılından bu yana TRT Ankara Radyosu'nda metin yazarı, prodüktör olarak çalışmaktayız vesaire vesaire. Ege Ernard başvuranlarla ilgilenir. Yazdığı cevap mektubunda daha ayrıntılı bilgi ister. Onlar yeniden kendilerini anlatan bir mektup yazarlar. Bu mektup teatilerinden sonra ikili İstanbul'da görüşmeye çağrılır. Mektubun altındaki iki imzadan Serpil Akıllıoğlu TRT'den ayrılmayı göze alamadığı için İstanbul'a gitmekten son anda vazgeçer ama Ersin Salman İstanbul'daki görüşmelerden sonra ajanstan ve reklam dünyasından içeri adımını atar. Aranan eleman uzun mektup teatileri ve görüşmeler sonunda bulunmuştur. O tarihlerde bu iş ilanına başvuranlar yalnız onlar değildir elbette. Bakırköy Osmaniye sokakta oturan 22 yaşındaki işsiz genç de babasının emektar ve bazı harfleri basmayan Remington daktilosuyla ajansa bir mektup yazarak metin yazarlığı işine talip olduğunu söyler. Fakat iyi bir metin yazarı olabileceğine dair özgeçmiş yazmakta zorlanır. Sonuçta eski bir bahriye zabitidir. İçeriden yeni çıkmıştır. Şiddetle işe ihtiyacı vardır. Lakin yıllarca denizlerde dalgalarla boğuşmayı öğrendiği için karada ne iş yapabileceğini bilememektedir. Tam anlamıyla sudan çıkmış balık gibidir yani. Metin yazarlığına iş tecrübesi olarak göstermek için. Gazetelerde çarşaf çarşaf yayınlanan bildirileri ben kaleme almıştım dese de olmaz. Yaza yaza Benden çok iyi metin yazarı olur minvalinde bir şeyler söyler. Ne desin? Cevap gecikmez. Sayın Ali Kırca, sizin çalışmayı istediğiniz alanda başka arkadaşlarla anlaşmış bulunuyoruz. Durumu bilgilerinize sunar, hayat boyu başarılar dileriz. Saygılarımızla, Manajan Saşe. Buraya kadar tamam. Ancak mektubun üst köşesindeki tarih 15 Ekim 1971'dir. Yani reklamın Sokak Çocuğu kitabıyla tam 34 yıl sonra anlaşılır ki bu gerekçe doğru değildir. O tarihte henüz kimseyle anlaşmamışlardır. Sadece Remington Daklio'daki eksik harfler meramını anlatmaya mani olmuştur belki de. Kim bilir? Bu arada onu da yazmalı mı bilmem ama prezentabl olmadığı için çok ünlü bir ilaç firmasına satıcılık başvurusu da reddedilir aynı günlerde. Kısmet işte. Ersin Salman o günden sonra reklam dünyasına damgasını vurdu. Sonradan bu metnin yazarının çok iyi dostu ve şimdilerde mahalle arkadaşı oldu. Hayata eksik basan harfler bizi de televizyonun sokak çocuğu yaptı. Fark etmiyor. Sonuçta şimdi ikimiz de aynı sokaktan ve dehlizden açılıyoruz işte sırlar denizine. Dördüncü ayrımın sonu, sayfa 81.